Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşamda. Efendim bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Fil Dişi Sahilli İbrahim Kona ile yapılan mülakat aktaracağız. Benim gördüğümü siz görseydiniz siz de Müslüman olurdunuz başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Fil Dişi sahilinde evanjelik papazken Müslüman olan İbrahim Kona ile hidayete erme yolculuğunu konuştuk. İbrahim Bey, bize Müslüman oluş hikayenizi anlatabilir misiniz? Papazların eğitim gördüğü bir teoloji üniversitesinde 7 yıl eğitim aldım. Daha sonra 3 yıl yüksek lisans yaptım. Mezun olunca Fil Dişi'nin ikinci büyük şehrindeki büyük bir kiliseye pastör, yani kilisenin başı olan papaz olarak tayin edildim ve Hristiyan din adamı olarak bu kilisede faaliyetlerde bulunmaya başladım. Evanjelik Hristiyandım. Kilisemizin bağlı olduğu merkez bizi bir müddet sonra Kanada'ya gönderdi. Orada özel misyonerlik eğitimi aldım. Bu eğitimin amacı Müslümanların Hristiyan olmalarını sağlamakla ilgiliydi. Eğitimimizi tamamlayıp geri döndüğümüzde misyonerlik faaliyetlerimizi nasıl sürdüreceğimizle ilgili planlamalar yapmaya başladık. Gıda ve sağlık alanlarında yardımlar yapmak, eğitimler vermek gibi faaliyetlerle insanları Hristiyanlığa ısındırmaya çalışıyorduk. Çünkü İslamiyet yayılıyordu ve biz bundan ciddi derecede rahatsızdık. Hem bu yayılışı önlemek hem de insanları Hristiyan yapmamız gerekiyordu. Bunun için farklı metotlar üzerine çalışıyor, planlar kuruyorduk. Gece gündüz bunun için çabalıyorduk ta ki Allah bizi durduruncaya kadar. Böyle misyonerlik faaliyetleri içinde koştururken bir gün bir rüya gördüm. Rüyamda Hristiyanların olduğu büyük bir salonda elimde İncil olduğu halde konuşma yapıyordum. Konuşurken tam karşımdan bir kişi bana doğru geliyordu. Yüzü o kadar nurluydu ki yüzüne bakamıyordum. Yanıma kadar geldi. İncil'i zorla elimden aldı ve elime Kur'an verdi ve bana dedi ki, "İşte en doğru olan gerçek bu. Bunu takip etmelisin ve insanlara bunu tebliğ etmelisin." Bunu söyledikten sonra kaybolup gitti. Uyandığımda büyük bir şok içindeydim. Hemen papaz olarak dua etmeye başladım. "Tanrım beni bu rüyanın kötülüklerinden uzak tut, bu şeytani bir rüya," diyordum. Çünkü ben bir papazdım. Nasıl olur da bir papazın elinden İncil alınıp Kur'an verilirdi? Bu Allah'tan değil, olsa olsa şeytandandır diye düşündüm. 3 gün boyunca dua ettim. Gördüğüm rüyanın tesiri geçmemişti. Eşime gördüğüm rüyayı anlattım. Bana teselli edici bazı şeyler söylediyse de o hali içimden atamamıştım. Kolay değildi. Beni değiştirmek için bu yetmezdi. Başka bir şey lazımdı. Allah'a dua ediyor, bu rüyayla benden ne istediğini, bana ne göstermek istediğini anlamaya çalışıyordum. Bir pastör her sabah İncil'i okur ve gün boyunca okuyup anladığı şeylerin uygulamasını yapmaya çalışır. Ben de bir yandan kalp mücadelesi yaparken bir yandan da günlük olarak İncil'i okuyordum. Gördüğüm rüyadan sonra İncil'den de mana çıkaramıyordum. Gördüğüm rüyaya dair bir işaret de bulamamıştım. Aradan bir hafta kadar zaman geçti. Hatırladım ki dolabımda bir Kur'an var. Biz Hristiyan olan Müslümanlara evlerindeki Kur'an'ları bize getirmelerini söylüyorduk ve onları imha ediyorduk. Bir keresinde Hristiyan olan bir genç Fransızca mealli bir Kur'an getirmişti. Onu daha sonra imha ederim diye dolabıma koymuştum. Odama gidip o Kur'an'ı elime aldım. Kur'an'dan bir yer açacak ve gördüğüm rüyanın şeytandan olduğuna dair kalbimi mutmain edecek bir işaret bulacaktım. Allah'a dua ettim. Beni gördüğüm rüyanın tesirinden kurtaracak bir işaret vermesini istedim ve Kur'an'dan elimin denk geldiği bir yeri açtım. Karşıma çıkan Âl-i İmrân suresindeki şu ayetler oldu. Hani melekler şöyle demişti. "Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Meryem, "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir," dedi. 45-47. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. 59-60. Âl-i İmrân suresindeki bu ve diğer ayetleri okuyunca kalbimde bir sıcaklık ve ürperme hissettim. Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Meryem aleyhisselam hakkında o kadar güzel bilgiler veriyordu ki kalbim tir tir titremeye başladı. Kur'an'ı hemen kapatıp koydum. Hiç Müslüman olamam dedim. Gördüğüm rüyanın etkisini üzerimden atmak isterken daha farklı bir hale gelmiştim. İncil'de bu kadar berrak, açık ifadeler yoktu. Okuduğum ayetler kalbimi titretmişti. Yaşadığım bu olağanüstü hallerin bir işaret olduğunu düşünüyor, Müslüman olmayı kalbimden geçiriyordum. Bu düşünce kalbimi hafifletirken bir yandan da Müslüman olmaktan korkuyordum. Müslüman olmayayım diye dua ediyordum. Bu gelgitleri yaşadıktan sonra en nihayetinde Müslüman olmaya karar verdim ve eşime yaşadıklarımı anlattım. "Gidelim Müslüman olalım," dedim. Sizin gibi bir din adamının her şeyi bir kenara bırakıp bu kararı alması kolay bir şey değil. Nasıl bu kararı verdiniz? Kalbimin sesini dinledim. Çünkü Kur'an kalbimi hafifletiyordu. Hal böyle olunca elimdeki maddi imkanlara hiç bakmadım. Eşime Müslüman olacağımı söyleyince, o sen Müslüman olacaksın, ben ayrı mı kalacağım, ben senin hanımınım, ben de Müslüman olacağım dedi. Beraber bir imamın yanına gidip Müslüman olduk. 1991 Aralık ayıydı. Ben o sıralarda 43 yaşlarındaydım. Hem gözlerden biraz uzaklaşmak hem de İslamiyet'i öğrenmek için bir iki hafta kadar bu imamın evinde misafir kaldık. Müslüman olduğumu hemen açıklamadım. Kilisemizde iki pazar ayinine katılmadım ve pazar bazını yardımcılara yapmalarını söyledim. Nihayet Müslüman olduğumu açıklama zamanımın geldiğini düşündüm ve bağlı bulunduğumuz merkeze bir yazı yazarak Müslüman olduğumu ifade ettim. Bir müddet sonra merkezden cevap geldi. Cevapta bir ay sonra yapılacak olan büyük toplantıda herkesin önünde kararımı açıklamam isteniyordu. O zamana kadar da kararımı tekrar düşünmem tavsiye ediliyordu. Yapılacak olan bu toplantıya 500'e yakın büyük papaz katılacaktı. Belki de beni kararımdan vazgeçirmek için böyle bir şey düşünmüşlerdi. Ama ben hiç korkmuyordum. Bir ay geçti. Toplantının yapılacağı kiliseye gittim. Büyük patronlarımız, herkes oradaydı. Toplantı başladı. Bana söz hakkı verdiler. Sekreter dedi ki, "Sayın pastör, başkana bir yazı gönderdiniz. Başkanımız istiyor ki bu yazınızda belirttiğiniz hususları şimdi herkesin önünde açıklayın." Elhamdülillah o gün için hiç korkmadan ve çekinmeden 500 kişiye şunu söyledim. "Benim gördüğümü ve yaşadığımı sizler de görseniz, sizler de aynısını yapar, Müslüman olursunuz. Ben Müslüman oldum," dedim. Bu açıklamanız nasıl karşılandı? Sizinle tartışan veya sert tepki gösteren oldu mu? Hayır, ben çok sevilen bir papazdım. Diğer dinlerden birçok insanı Hristiyan yapmıştım. Başka kiliselere de çok yardımlarda bulunmuştum. Hizmetlerim çoktu, bana sert tepki gösteremezlerdi. Daha çok bu kararım onlarda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Samimi arkadaşlarım ağlamaya başladı. Çünkü onlar çok korktular ve şaşırdılar. Çünkü benim sapıttığımı, yanlış bir yola girdiğimi düşünüyorlardı. Kararımı açıkladıktan sonra, madem Müslüman olacaksın, bu ay son maaşını alacaksın. Villanı boşalt, arabanın anahtarını teslim et dediler. Ben de hiç problem yok dedim, onlara teşekkür ettim. Sizleri çok seviyorum. Benim gördüğümü siz görseydiniz, siz de Müslüman olurdunuz dedim ve oradan ayrıldım. Müslüman olduktan sonra neler yaşadınız? Herhangi bir plan yapmamıştım. Rabbim bana doğru yolu gösterdi. Bundan sonra ne yapmam gerektiğini de gösterir diye düşündüm. Dua ettim. Rabbim, ben önceden insanları İslam'dan Hristiyanlığa getiriyordum. Şimdi ne yapacağım? Bana yardım et. Bir müddet elimdeki birikmiş paramla geçindim. Bu esnada İslamiyet'le ilgili Fransızca kitaplar okuyarak bilgimi artırmaya çalıştım. Gayet mütevazı bir hayat yaşıyordum. Villada otururken 1+1 eve çıkmıştım. Evde eşya namına bir koltuk bile yoktu. Zaman zaman eski arkadaşlarım geliyor ve sen artık Hristiyanlığa dön diyordu. Ekonomik olarak zor durumdasın. Gel seni Amerika'ya götürelim. Orada sana güzel imkanlar ayarlarız. 2 yıl kalırsın. Oradan başka yerlere görevli olarak gidersin. Ben de onlara cevap olarak, Allah Müslüman olmam için beni seçti ya, demek ki bana cennette bir yer ayarladı. Ahirette onu kazanacağım, hiçbir yere gitmiyorum, diyordum. Önceden pek çok insanı Hristiyan yapmıştım, şimdi İslam'a hizmet etmeliydim. İslami bilgimi artırmak için çeşitli yollar aradım. Mali'de Medine isminde bir üniversite vardı. Orada 6 ay kaldım. Sonra fil dişine tekrar geldim. Sudan'a gittim. Sudan'da 3,5 yıl kaldım. Tekrar fil dişine dönünce kendi yerel dilimde konuşan kabileleri gezmeye, İslamiyet'i onlara anlatmaya başladım. İlk olarak 67'ye yakın köy gezdim. Çoğu Müslüman oldular. Böyle kendim tebliğ faaliyetlerinde bulunmaya başladım. Bir müddet sonra Müslüman arkadaşlarla bir dernek kurduk. O dernek aracılığıyla fil dişi genelinde her yere gitmeye başladık. Fil dişi sahilinde 31 bölge var. 26 bölgeye ulaştım elhamdülillah. Çoğu Müslüman oldu. Burada şunu da ifade edeyim. Yeni Müslüman olanlara eğitim vermek çok önemli. Eğer eğitim olmazsa o daha sonra kaçıp gider. Biz burada yeni Müslüman olanların eğitimini de yapmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerle meşgulken, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın fil dişindeki kardeş kuruluşu Aide Derneği ile tanıştık. O zaman bu dernekte merhum doktor Mustafa Bey ilgileniyordu. Onun bize tebliğ çalışmalarımız için çok destekleri oldu. Kuveyt'ten, Arabistan'dan fil dişi sahiline Müslümanlara yardım için hep gelenler olurdu. Ama köylere gitmiyorlardı. Onların çalışmalarıyla İslam büyük şehirlerde yayıldı ama köylere gidemedi. Ama bugün Türklerin kurduğu Aide Derneği aracılığıyla İslam köylere gidiyor elhamdülillah. Geçenlerde bu derneğimizin vazifelisini bir köyde gördüm. Kendisi Türkiye'den geldi. Elinde kazma kürek cami inşaatı için çalışıyor. Dedim ki, böyle halisane gayretli insanlar oldukça 6-7 yıl sonra İslamiyet fil dişinin her yerine ulaşacak inşallah. Benim tahminim eğer böyle güzel kardeşlerimiz asr-ı saadette yaşasalardı, Eyüp Sultan Hazretleri ile İstanbul'a gelen zatlardan biri olurlardı. Onların bu hali bizlere de daha çok çalışmak için teşvik oluyor. İstanbul'a Osman hocamızı ziyarete geldiğimizde onda da aynı şevk ve heyecanı görüyoruz. Demek ki dava aşkı onu da genç ve diri tutuyor. Efendim, sizleri tebrik ederiz. Allah gayretlerinizi bereketli ve mübarek eylesin. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyenlerimiz, Fil Dişi Sahilli İbrahim Konay'la gerçekleştirilen ve benim gördüğümü siz görseydiniz, siz de Müslüman olurdunuz başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de programımızda değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi bir başka yazıyla birlikteliğimize devam edelim. Şükrullah Yalın'ın kaleme aldığı Fedakarlık Pınarı başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Küçük bir çocukken gezdiğim, gördüğüm ve duyduğum mekan, tarihi eserler, ilçe, kasaba, cadde, sokak isimleri ya da insanların isimlerinin verildiği okul ve tesis isimleri hoşuma gider. Ben de ismimin böyle bir yer ve mekana yazılacağını hayal ederdim. Anladım ki fedakarlık bunlarından kana kana içmeden elde edilecek bir durum değilmiş. Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan ve kendisine çok sevdirilip emanet olarak verilen can, mal ve evlat nimetleri hususunda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için vermedikçe asla birre yani iyiliğe ulaşamazsınız. Bu ayet bizlere en çok sevdiğimiz şeylerin başında gelen bu emanetleri Allah yolunda feda etmemiz gerektiğini, bunun karşılığında dünya ve ahirette iyilikler ihsan edileceği ve karşılığının cennet olduğunu bildirmektedir. Allah böyle kullarını kendisi sevdiği gibi gelecek insanlara da onu sevdirmekte ve unutturmamaktadır. İnsanlık tarihi, mal, can ve evladını Allah yolunda feda edebilen, başta peygamberler olmak üzere örnek şahsiyetlerle doludur. Allah yolunda feda edilen bu nimetlere en güzel örnek Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Bu güzel emanetlerde gösterdiği fedakarlıklar karşılığında Allah ona Halilim, dostum demiş ve kendisini sevdiği gibi kendinden sonra gelen insanlara da onu sevdirmiş, her kıldığımız namazların sonunda kıyamete kadar ona salat ve selam getirmemizi nasip etmiştir. Sevginin en belirgin özelliği fedakarlıktır. Seven, sevdiğine karşı sevgisi ölçüsünde fedakarlık yapmayı zevk ve vazife olarak kabul eder. Bu, aşığın maşukuna can vermesine kadar gider. Can, mal ve evladını Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda feda edebilmesi de kulun Rabbine karşı muhabbetinin en güzel bir göstergesidir. Peygamberimizin İstanbul'un fethiyle ilgili müjdeli hadisinin şuurunda olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, 80 yaşında olmasına rağmen İstanbul surlarına kadar gelmiş ve canını Allah yolunda feda etmiştir. Bunun karşılığı olarak Allah da onu sevmiş ve gelecek tüm nesillere onu sevdirmiştir. Bugün normal bir insanın kabrini 5-10 kişi ziyaret ederken, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini binlerce, milyonlarca insan ziyaret ediyor, Fatihalar, Yasinler ve Hatimler okuyor. Hangi insana bu kadar dua nasip olabilir? Hangi insan bu kadar hatırlanır? Hangi insan hakkında bu kadar kitaplar yazılır ve hakkında konuşulur ki? İşte Allah yolunda mal, evlat ve canın feda edilmesinin karşılığı bu olsa gerek. Bir yatırım aracı düşünün ki, yattığınız yerden her gün, her dakika sizin hesabınıza birikim gelsin. Kim istemez ki böyle bir şeyi? Hepimiz isteriz. Kutsal değerlerimiz için feda edilen mal, can ve evladın uğrunda şehit olanları Allah sever. Gelecek ümmetlere de sevdirip onlara her gün, her dakika, hatta kıyamete kadar Fatihalar, Yasinler ve Hatimler okunarak amel defterinin sevaplarla dolmasına vesile olur. Fedakarlık Pınarı'nın en güzel örneğini yakın tarihimizden Çanakkale Savaşı'nda da görüyoruz. Vatanın her yerinden Müslüman kardeşlerimiz, vatan sevgisi imandandır hadisi şerifine uyarak kendisi için en değerli olan malı, canı ve evladından vazgeçerek Çanakkale'de düşman kuvvetlerine karşı büyük bir tarih yazarak vatanını müdafaa etmişlerdir. 13 yaşından 80 yaşına kadar aynı iman ve duyguyla cephelerde kahramanca savaşmışlar, bir önceki saftaki kardeşlerinin şehit olduğunu, kendisinin de biraz sonra şehit olacağını bile bile Allah Allah sadalarıyla canını Allah yolunda feda eleyerek Çanakkale geçilmez damgasını tarihe not olarak düşürmüşlerdir. Allah yolunda vatan, din ve namus uğruna yapılan savaşlarda görürüz ki, Allah'ın görünmeyen orduları Bedir'de, Hendek'te ve Çanakkale'de olduğu gibi yardıma gelir. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiştir. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Âl-i İmrân 139. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasındaki en önemli hususlardan biri de ilahi yardımın ulaşmış olmasıdır. Bu konuda düşman askerlerinin bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı itirafları bu gerçeği açıklamaktadır. Evet, Çanakkale'de Müslüman Türk'ün maddi gücü düşmanın gücüne nispetle kıyaslanamayacak derecede az ve çok daha zayıftı. Şanlı Mehmetçiğin birçoğunun sırtında abası, ayağında postalı dahi yoktu. Sadece Aziz Mehmetçiğin imanından doğan vatan sevgisine bağlı manevi gücü, yüce yaratıcının yardımı ve inananların samimi duaları vardı. Çanakkale Savaşı'nda böyle fedakarlıklar sonucu Rabbimiz onları sevmiş, bizlere de onları sevdirerek unutturmamış ki bugün o şehitleri ziyaret eden binlerce, milyonlarca insan bulunmakta ve amel defterine geçecek olan sayılamayacak kadar Fatihalar, Yasinler ve Hatimler okumaktadır. Velhasıl dünyada ve son nefesi verdikten sonra ebedi olarak kalacağımız ahiret hayatında güzel sözlerle anılmamızı, Fatihalar, Yasinler, Hatimler ve dualarla sevap defterimizi doldurmak istiyorsak, iman ve salih amelden sonra fedakarlık pınarlarından kana kana içerek Rabbimizin sevdiği ve kıyamete kadar insanlara sevdireceği kullardan olmaya gayret göstermeliyiz. Bu uğurda büyük imtihanları başarıyla kazanan aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyoruz. Rabbimizden can, mal ve evlat nimetini gerektiğinde gözünü kırpmadan feda edebilen kullarından olmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Şükrullah Yalın'ın kaleme aldığı Fedakarlık Pınarı başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam son olarak. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünden Sesi Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.